Ayrım 22, sayfa 207. Atacan koşarak geçti Bilge'nin yanından ve Etin'in odasına girdi. Bilge bu benzerlikten kaynaklanan şokun içinde ancak fark etti. Etin'in oğlu şükürler olsun ki yetişmişti. 18. Göksel Ada. O yokuşu inmek, o yolda yürümek, aynı müziği dinlerken aynı huzura erebilmek ve nihayet içinde ilk duygunun doğduğu o eve, ev olarak gördüğü tek yere, adanın bahçesine gelmek hayatının tek çözümüydü Göksel için. Düğüm düğüm olmuştu hayatının. Her adımda kendini onardığı, çocukluğunda başına gelenlerden arındığı bir terapi gibi bu da artık bitmek zorundaydı. O herifle adanın fotoğrafları magazindeydi. Adanın kendi ruhundan uzaklaşmış suratında o ifadeyle çıktığı o masanın üstündeki fotoğraf ve Tugay'ın ağzına yapıştığı diğer fotoğraf katlanacak gibi değildi. Sokak aralarında kadınını satan o ucuz fahişeler gibi görünmesi, davranması anlaşılacak gibi değildi. Hayatında ilk defa bir şeyi anlamaya çalışırken aklına yapışmış bu düşünceyi kendinden çıkarırcasına pençelerini gerdi Göksel. Ellerini açabilse aklındaki bu düşünce uçup gidecekti ama açamadı. Şiddetine teslim olup yumruk yaptı iyice ellerini. Tertemiz bir kaynağın, o müziğin çıktığı kaynağın böylesine kirlenmek istemesine katlanılır gibi değildi. Kıskanmıyordu. Sadece anlayamadığı bu durumu anlamaya çalışırcasına hırpalıyordu kendini. Anlamlandırma çabası içinde patlıyordu. Onca gördüğü çirkin şeye rağmen adanın kendini koyduğu yerin çirkinliği fazla geliyordu. Bahçeye atladığında artık bu bahçeye girmekten vazgeçmesi gerektiğini söylüyordu ona içgüdüleri. Yıllar boyunca hayatta kalmasını sağlayan bu güdüleri dinlemeliydi. Bu geceden sonra gelmemeliydi diye düşünürken divanda oturan adayı gördü. Bakışları adaya değer değmez donup kaldı. Ne kadar olmuştu onu görmeyeli, basında çıkan fotoğrafları dışında ne kadar olmuştu? Şimdi böyle karşısına dikilince sanki başka birini görmüş gibi hissetmek istedi. Ama pençeleri çözüldü. Vücudunun iki yanından sarkan elleri, etrafındaki dünyaya meydan okuyarak evrimleşmiş o kaslı omuzlarının düşen hali, adanın oturduğu köşeye dikilen bakışların teslimiyeti. Başka birini göremedi Göksel. Ada tüm narinliğiyle, içindeki duyguların efendisinin gücüyle, eşofmanlarına bulaşmış tam karşısında oturmaktaydı. Ada konuşmasa belki de Göksel hiç kıpırdamayacaktı. "Deniz geldi mi?" demişti. Kıpırdadı ama dönmedi. Dönüp gelebilse o duvara atlayacak, koşup kaçacaktı. İlk duygularının hayat bulduğu o narin suratta şimdi duyguların ölmesine izin vermeyecekti. Ama kıpırdayamadı. Gözlerini ayıramadı adanın divandan kalkıp yanına gelmesini izledi. Tam karşısına dikildi ada. Gözlerinin içine bakıyor, cevap bekliyordu. Cevap veremedi Göksel. Ada ne kadar zayıflamıştı. Kızaran gözlerindeki kızgınlık, öfke çok tanıdıktı. Göksel kendi içindeki duyguları mı görüyordu yoksa onun gözlerinde aynı karakola gelen o teyzenin kendisine dediği gibi kendi içimizdeki duyguları mı tanıyabiliyorduk diğerlerinde? Yanağındaki şişlik neydi? Ada yine sordu. Deniz geldi mi? Cevabın hayır olmasını ümit eder, yalnızlıkla korku dolu bir ses tonuyla. Göksel küçücük bir hareketle başını salladı ve adanın gözlerinde, ifadesinde geriye giden mevsimleri gördü. Soğuktan korkarak sığınacak yer arayan kış bir anda yumuşadı. Karlar eridi. Gözlerinde yağan yağmurluğun yoğunluğu göz pınarlarına toplandı ama akmadı. Sonbahar bir anda gelmişti ve sanki aynı hızla gitti. Yerini yaza bıraktı. Ada burnunu çekti hafif bir tebessümle ve minicik tebessümle baharın ilk papatyası açtı. Adanın mevsimleri de ruhu gibi karma karışıktı. O papatya öfkenin yerini açtı. Gerilen ifadesi gevşedi. Meraka teslim oldu. Öfkesi dindi ama sadece bir an. Bir an sonra o ifade daha yeni rahimden çıkan bir bebeğin savrulup atılması gibi çekildi. ve sıktığı dişlerin arasında bir fırtınaya tutarcasına sıktı çenesini ve sordu. Gördün mü? Papatyanın kuruyup solmasını ve sonra kopartılıp parça parça edilmesini izledi Göksel adanın sıkılan dişlerinde, ifadesinde. Cevap veremedi. Yapacağı en küçük bir hareketin, çıkaracağı en küçük bir sesin adayı dişlerin arasında tuttuğu o fırtınanın içine iteceğine emindi çünkü. Kendisi de kendi fırtınasının hemen kıyısındaydı. İtilmemek için direnmekteydi. İnsan kendisine ne kadar direnebilirdi? Kıpırtısız, sessiz bekledi öylece. Adayla karşılaşmamış olmayı, burada sakince müzik dinlemeyi fark edene kadar durdu. Sonra arkasını döndü. Kendi fırtınasının içine atlayan, tasmanın zinciri kopmuş bir kaplan gibi sakince bahçe duvarına yürüdü. Sıçrayıp tırmanacaktı ki ada kolundan yakaladı ve bağırdı. Salak mısın sen? Cevap versene. Ne zaman geldi? Elini geçirdiği kola asılırken dişlerini sıktı ada. Deniz gelmişti. Zihninde dün akşama dair gördüğü şey aklının oyunu değil, gerçekti. Gidişini seyrettiği kişi Deniz'di. Deniz, Göksel'in koluna daha şiddetli asıldı. Önce Vietnam Savaşı'ndan yeni gelmiş gibi şok içinde dikilip sonra aniden dönüp gitmesi tahammül edilir gibi değildi. Nefret ediyordu bu salaktan, salaklığından, anlaşılmaz davranışlarından, mantıksızlığından. Bir soruya dahi cevap verememesinden, kendisinden beklenen hiçbir şeyi yerine getirmemesinden, severmiş gibi sevmemesinden, duyarmış gibi duymamasından. Tekrar, nerede Deniz diye haykırdı. Göksel'in kendisine dönen bakışında kendine geldi. İlk defa diğerlerine baktığı gibi bakmıştı adaya. Elini çekti. Aklı haykırmak isterken beyin sapı sakın diyordu. Sakın bağırma. Sanki kafesinden çıkmış vahşi bir hayvan vardı karşısında. Kırbacını unutmuş bir aslan terbiyecisi gibi çıplak hissetti ada ilk defa kendini. Onun bakışlarında hemen koşarak eve girdi. Yukarı çıkıp hızla iPad'i aldı. Kulaklığını aradı, buldu. Aşağı indi. Göksel yoktu. Evin içine dalıp koşarak ön kapıdan sokağa fırladı. Göksel yoktu, yok olmuştu. Ayağında çoraplarıyla yokuş aşağı koştu ve bağırdı. Göksel! Sonra yukarıdaki sokağa fırladı. Yoktu, umutsuzdu. Yokuştan aşağı inerken son bir kez seslendi. Göksel! Ses gelmedi. Sokakta kimse yoktu. Evin kapısına yaklaştığında kendi eviyle yan evin arasında Tugay'ın arabasına bindiği o gece. Göksel'in kendisini beklediği o aralığa baktı geçerken. Göksel oradaydı. Çökmüş, sırtını duvara dayamış, gözlerini yere dikmişti. Durdu ada. Aralığın başında dikilip bekledi. Ağzından bir kelime çıktı mırıltıyla. Sanki müzik gibi. Göksel. Göksel kaldırdı başını. Ada kaplandaki kediyi gördü. Yalnız, kimsesiz, sahipsiz, vahşi. Gözlerine sonbahar doldu yine. Tüm yağmurları da beraberinde getirdi. Ama tuttu kendini. Yaşların çıkmasına izin veremezdi. Bekledi. Sonra küçücük bir hareketle elindeki iPad'i Göksel'e uzattı. Göksel sakince doğruldu. Gözlerini adadan ayırmadan adanın yumuşacık yüzüne bakarken aklındaki görüntüler şimşek gibi çaktı beyninde. O iğrenç adamla ağız ağıza bedenini satan ruhsuzlar gibi o iğrenç kıyafetin içinde. Gözlerini kapadı Göksel. Hayatında ilk defa bir şeyi anlamaya çalışırken aklına yapışmış bu düşünceyi kendinden çıkarırcasına yine gerdi pençelerini. Ellerini açabilse aklındaki bu düşünce de uçup gidecekti. Gözlerini kapadı. Adayı stüdyonun ortasında dinlediği o ilk günü çağırdı aklına ve nihayet ada müziğiyle birlikte geçmişin anılarından çıkıp geldi. Hissettiği tüm şiddeti silip geçti. Göksel'in kendisiyle savaşını izledi ada. Her an saldırıya uğrayabilirdi. Göksel'in boynunu kırması sadece küçük bir hamle isterdi. Ada bekledi. Göksel'in kendisiyle savaşmasının bitmesini bekledi. Önce ellerinin gevşemesini izledi. Sonra gözleri aralandı. Bakışları onunla ilk defa göz göze geldiği o günkü kadar yumuşaktı. Elinde bir kırbaç gibi tuttuğu iPad'i aşağı indirdi. Keşke Göksel'in içindeki öfke dinmese ya da böyle dönüşmeseydi. Hissettiği her duyguyu önemsizleştirecek bir şekilde çekip alsaydı benliğini ve hissettiği bu kirlenmişliği temizlercesine kurtarsaydı kendinden kendisine. Bir adım yaklaştı Göksel. Belki konuşacaktı. Ağzı hafifçe kıpırdandı. Küçücük bir ses çıktı. Ucu çizgiyle kıvrımlanmış, ince ama belirgin dudaklarından ama ses kelimeye dönüşmedi. Göksel bir adım daha yaklaştı. Bu sefer ağzı kapanmıştı. Sonra bir adım daha yaklaştı. Şimdi tam karşısında kocamandı ama sanki dizlerinin üzerine çökmüş, boynunu eğmişti Göksel. Kocaman vücuduyla dimdik ayakta olmasına rağmen gözlerindeki o bakış, o eğilmenin ifadesi diz çökmüş kocaman bir dev gibiydi. Ada elini uzattı. Ona dokunmaktan başka duygu kalmamıştı. Ama aniden arkalarında duran arabadan 3 kişi kendi aralarında konuşarak indiler ve yanlarından geçip giderken içlerinden birinin çalan telefonunda adanın o banka reklamı için denizden çaldığı beste atmosfere yayıldığı bir zehir gibi. Göksel'in gözleri telefonunun bir türlü açmayan adama odaklandı ve ada onun ifadesinin değişmesini izledi. Elini geri çekerken o ifade diz çöktüğü yerden fırlayıp kavgaya hazır biri gibi duruyordu şimdi. Adamlar geçip gittiklerinde Göksel daha önce adanın, hatta belki de hiç kimsenin duymadığı bir merakla mırıldandı. Müziğe bunu nasıl yaparsın? Denize bunu nasıl yaparsın? Kahroldu ada. Göksel arkasını dönüp giderken. Bunu nasıl yapmıştı? Denize bunu nasıl yapmıştı? Müziği nasıl reklama satmıştı? Kafası karmakarışıktı. Duyguları kapkaranlıktı. Kafasını istila eden düşüncelerden sıyrılamadı. Yok olsa, yeniden doğsa ve yaptığını bir daha yapmasa, hayat bir şans daha verse ve yapmamış olsa, deniz gitmemiş olsa, elindeki iPad düştü boşalan ellerinden. Eğilip yerden almak istedi ama almadı. Onun yerine ayağıyla üzerine bastı ve tüm ağırlığını aletin üzerine bıraktı. Bastırdı. Ta ki camından çıt diye bir ses gelene kadar. İçindeki en değerli parçayı kendinden koparıp bırakırcasına bıraktı iPad'i yerde ve eve girdi. Bu kadar büyük gümbürtü koparacağını hiç hesaplamamıştı o reklam müziğinin. Bu kadar popüler olacağını, her telefona taşınacağını. Odasına çıkarken kalbi iyice ağırlaşmıştı. Deniz'in müziği satmıştı. Hayır, daha kötüsünü yapmıştı. Reklam müziği yapmıştı. İlk defa düşünebildi. Yaptığı hareketin ne ifade ettiğini, dehşet vericiliğini. İlk defa yüzleşti kendisiyle. Deniz'e ihanet etmişti. Ölesiye özlediğine insan nasıl bu kadar kolayca ihanet edebilirdi ki? Odasının kapısında öylece dikildi. Hayatının sonuna kadar burada böyle dikilebilirdi. Bir yolunu bulup açıklamalıydı ama ne diyecekti? Niye vermişti müziği? Şadiye'nin hayranlığını kamçılamak için ya da Tugay'ın gözünde eşsizliğini korumak için miydi? Bilemedi. Ancak çektiği dikkate var olabilen birinin davranışlarının nedenleri bilinemezdi. Bu odaya girmeyecekti. Araba anahtarını alıp kirlenmiş çoraplarıyla arabasına bindiğinde indirdiği ön aynadan baktı kendine, gözlerine. Ne kadar da ifadesizdi ama yanağındaki kızarıklık hala belirgindi. Tugay'ın havaya kalkan eli rüya değildi. Yanağına inmişti. Gözlerini kapattı. Aklındaki görüntüden kaçarcasına indi arabadan ve daracık aralığa girip yerdeki iPad'i aldı. Müziği kulağına takıp ayağında çamura bulanmış çoraplarıyla yokuş aşağı sahile doğru yürümeye başladı. Aklında sürekli çakan o anı kafasından çıkarmalıydı. Birkaç sıra çekse rahatlayacaktı. 19. Atacan. Köşelenmiş çenesi, yanakların hafif içe çöken girintisi, dünyayı karşısına alırcasına çatılmış uzun gergin siyah kaşları ve siyahın derinliğine bulanmış ama etinin kahvesinden dağılmış o gözleri hayret vericiydi. Can Manay'a olan benzerliği baktıkça insanı içine alacak kadar etkileyiciydi. Daha önce nasıl görmemişti onu Bilge? Nasıl bir türlü rastlaşmamışlardı? Nasıl fark etmemişti? Etinin gitmek üzere oluşuyla hırpalanmış beyni Atacan'ın Manay'a benzerliği iyice bulanmıştı. Kapının camından Atacan'ın annesinin başında mahvolmasını izledi. Can Manay'ın Eti'ye veda edişini izlediği aynı noktadan. Ta ki izlediğini hissedip başını Bilge'ye çeviren Atacan'la göz göze gelene kadar. Bir adım geri çekildi Bilge. Kendisine bakan gözlerin Manay'ı hatırlatıyor olmasından mıydı bu geri çekilişi, yoksa annesiyle vedalaşması için bir çocuğu yalnız bırakması gerektiğini düşünmüş olmasından mı? Zihni alt üst olmuştu, düşünemiyordu. Ama sonunda Eti'nin gidiyor oluşu her şeyi önemsizleştirmişti. Koridorun sönük ışıklarının altında kendini koltuğa bıraktı. Kalkıp gidemedi. Eti'yi bırakıp gidemezdi. Eti gitmeden gitmeyecekti. Doğruyu çiftlikte Onur'un ailesine emanet ettikten sonra okuldan alması için Ali'den rica etmişti. Kafasını yasladı duvara. Gözlerini tavandaki floresana dikti. Düşünmeye başladı. Kendi vücudunun saldırısında olmak ne acıydı. Hastalığının sebebi belli değildi ama sonuç olarak bağışıklık sistemi bedeni imha etmeye karar vermişti. Bu imha ne kadar sürebilirdi? Bir insanın bedeni kendini ne kadar zamanda öldürebilirdi? Ali yanına gelmese, omzuna dokunup ona "Bana güven lütfen" demese, sonra Et'in odasına girmese, o koltuktan belki de Et'i gidene kadar hiç kalkmayacaktı. Ama Ali'yi takip etti. Ali, Atacan'a eğilmiş, sakince kulağına konuşmaktaydı. Bilge anlamadı. Atacan hareketlenip hemen annesinin serumunu toplamaya başladığında, Ali eğilip Et'i kucakladı ve adım adım Bilge'nin yanından geçip kapıya varıldığında Bilge durumu hala anlamamıştı. Ali kapıyı aç diyene kadar. Kapıyı açtı ve Eti ile birlikte çıkıp gittiler. Eti hastaneden çıkarmaları, Can Manay'ın lüks seyahat minibüslerinden birinin arkasına yerleştirip yola koyulmaları sanki bir rüyaydı. "Bunu denemek zorundayız" demişti Ali ve eklemişti. "İşe yarayabilir belki. Belki." Bu kelime umuda giden yolun ilk basamağı değil miydi? Belki. 9. bölüm. 10 gün sonra Özge. Saatine baktı Özge. Ayşegül ve ailesinin uçağı havalanmıştı. Önündeki ekrandan kontrol etti. Tam zamanında kalkmıştı. Bir dostun gidişi bu kadar ağır olamazdı. Eğer o gidiş kişinin kendisine sebep olduğu bir yitiş olmasaydı. Hayatlarını alt üst etmişti. Üstelik sadece birkaç kelimeyle ve Ayşegül'ün dediği küçücük bir tabii ile. Aslında o an her şey değişmişti ama insan zavallı bir yaratıktı. Değişimi ancak olup bittikten sonra anlayabilecek kadar zavallıydı. Her şey bittiğini görebiliyorduk. O her şeyin başladığı noktadaydı. Halbuki değişim o gün o telefon konuşmasında Özge Ayşegül'den o iyiliği istediğinde olmuştu. O gün ölmüştü Ayşegül'ün anneannesi ve dedesi. Özge'nin cahilce, bencilce sitenin domain ismini onların üstüne aldığı o lanetli günde gitip gitmişlerdi. Özge'nin hayatından. O en mutlu gününde domaini sonradan değiştirmişti ama takip edilmelerine engel olamamıştı. Vücuduna bağlanmış bombalar hayal etti Özge. Samimiyetinden bir an bile kuşku duymadığı dostunun hayatını alt üst etmenin verdiği mahvolmuşlukla. Ayrım sonu.